Yetişkinlerde temel ve ileri yaşam desteği. AHA 2020 kılavuz özeti. Tarih 23 Ekim 2020. Yazar Gülşah Çıkrıkçı Işık. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Yetişkin kardiyak yaşam desteği ile ilgili akılda kalması gereken 10 mesaj. Bir kardiyak arrest durumu ile karşılaşıldığında sağlık personeli olmayan kişiler derhal ve eş zamanlı olarak acil yanıt sistemini aktive etmeli ve kardiyopulmoner resütasyona başlatmalıdır. Yüksek kaliteli KPR'de performansı, basıların derinlik ve hızı ve ayrıca basılar arasındaki duraklamaların en az olması belirler. Ani kardiyak arrest, ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardiden kaynaklanmışsa, hayatta kalım için yüksek kaliteli KPR ile birlikte erken defibrilasyon kritik öneme sahiptir. Özellikle şoklanamaz ritimlerde yüksek kaliteli KPR ile birlikte adrenalin uygulanması sörveyi iyileştirir. Optimum hasta sonlanımı için her arrest durumunun aynı olmadığı ve çoğu durumda özel yönetim gerektiği bilinmelidir. Opioid salgını, opioid kullanımına bağlı hastane dışı kardiyak arrestlerde artışa neden olmuştur. Ve müdahale bu durumda da aynı şekilde acil yanıt sisteminin aktivasyonu ve yüksek kaliteli KPR uygulanmasıdır. Kardiyak arrest sonrası bakım, hayatta kalma zincirinin kritik bir bileşenidir ve optimum hasta sonuçları için tutarlı uygulama gerektiren, kapsamlı, yapılandırılmış, çok disiplinli bir sistem gerektirir. Optimal fonksiyonel ve nörolojik sonlanımı sağlamak için spontan dolaşımın dönüşünden sonra komutlara uymayan tüm hastalar için hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin hızlı bir şekilde başlatılması gereklidir. Kardiyak arrest sonrası beyin hasarı gelişmiş hastalarda nörolojik prognozun doğru tahmini, iyileşme potansiyeline sahip hastaların bakımın kesilmesi nedeniyle kötü sonuçlara mahkum edilmesini önlemek açısından kritik önem taşır. Kardiyak arrest sonrası hayatta kalan hastaların taburculukları sırasında hastane dışı tedavi, bakım ve rehabilitasyon olanakları sağlanmalıdır. Amerika istatistiklerine göre hastane dışı kardiyak arrest vakalarının sadece %10.4'ü taburcu olabiliyor. Bunların da sadece %8.2'si iyi bir nörolojik sağ kalıma sahip. Başarılı resütasyonun temelinde kaliteli bir KPR ve erken otomatik eksternal defibrilatör kullanımı olmasına rağmen yine de veriler arrest vakalarının sadece %39.2'sinde arreste tanıkların KPR'ye başladığını ve hastane dışı kardiyak arrestlerin sadece %11.9'unda alanda otomatik eksternal defibrilatör kullanıldığını gösteriyor. Hastane içi kardiyak arreste ise survey oranı %25.8 ve hayatta kalanların %82'sinde nörolojik sonlanım iyi. Bu da bize arrestin tanınması ve müdahaleye erken başlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yazıda AHA'nın 2020 yetişkinlerde temel ve ileri yaşam desteği kılavuzunu özetledik. Arrestin tanınması. Tanıklı arrestlerde survey oranlarının 2 ila 3 kat daha fazla olduğu gösterilmiş. Peki tanık arrest durumunu nasıl anlayacak? Kılavuz önerileri şu şekilde. Eğer kurban bilinçsiz, yanısız ise ve soluk almıyor ya da anormal soluk alıyorsa kurtarıcı kurbanı arrest kabul etmelidir. Eğer kurtarıcı sağlıkçı ise kurbanın bilinçsiz, yanısız ve soluk almıyor ya da anormal soluk alıyor olması durumunda 10 saniyeden uzun olmamak şartıyla nabzı değerlendirip nabız alamazsa kurbanı arrest kabul etmelidir. Kardiyak arrest olan bir hastaya KPR yapılmasının faydası, bilinci kapalı ancak kardiyak arrest olmayan bir hastaya yapılacak göğüs basılarının olası zararından üstündür. Resütasyona başlanması. Arrestin tanınmasından sonra yaşam zinciri acil yanıt sisteminin aktivasyonu ile devam eder. Resütasyona erken başlanması, survey oranları ve nörolojik sağ kalımın iyileşmesi açısından çok önemlidir. Akıllı telefonların yaygın kullanımı, yardım çağırma ve resütasyona başlama basamaklarının eş zamanlı yürütülmesine olanak sağlar. Kılavuzda acil yanıt sistemini arayın, hoparlörü açın, resütasyona başlayın. Bir yandan da telefondaki sağlık görevlisinin direktiflerini dinleyin şeklinde eş zamanlı bir yönetim önermiştir. Tüm kurtarıcılar kardiyak arrest kurbanlarına en azından göğüs basısı uygulayın. Arrest tanındıktan sonra kurtarıcı yanlışsa önce acil yanıt sistemini aktive etmeli ve hemen KPR'ye başlamalıdır. ARES durumundan emin değilse bile oluşabilecek zararlar ciddi olmadığını, kurtarıcının KPR'ye başlaması önerilir. Kurtarıcının deneyimli olduğu durumlarda kurbana kompresyonla birlikte ventilasyon sağlaması da önerilmektedir. Kurtarıcılar soluk vermekten çekindiklerinden sadece kompresyon ile KPR'ye başlanması, survey ve nörolojik sağ kalım oranlarında kurtarıcıların daha yüksek oranda KPR'ye başlamasından kaynaklı bir artışa neden olduğundan eski adıyla Hands Only CPR bu kılavuzda da öneriliyor. 2010 itibariyle KPR'deki ABC sıralaması CAB olarak değişmişti. Yeni literatürde KPR'ye kompresyonla başlanmasının KPR'nin ilk döngüsünün erken tamamlanabilmesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak uzun süre ventilasyonsuz KPR uygulaması arteriyel oksijen içeriğini düşüreceğinden konvansiyonel KPR, kompresyon artı ventilasyondan daha az etkindir. Bu sebeple asfiksiye bağlı ARES gibi durumlarda eğer kurtarıcı sağlık çalışanı ise ve bu durumu değerlendirebiliyor ise KPR'de sıralamalar duruma göre değişebilir. Hava yolu açıklarının sağlanması. Hava yolu açıklığının sağlanması ile ilgili öneriler şu şekildedir. Sağlıkçı kurtarıcılar servikal vertebra yaralanması şüphesi yoksa hava yolu açıklığını baş geri çene yukarı manevrasıyla sağlarlar. Kompresyon ve ventilasyonla birlikte yapabileceğini düşünen deneyimli bir kurtarıcı servikal vertebra yaralanması şüphesi yoksa hava yolu açıklığını baş geri çene yukarı manevrasıyla sağlar. Hava yolu yardımcı araçlarının orofaringeal veya nazofaringeal airway gibi kullanımı bilinci kapalı ve gag refleksi olmayan hastalarda ambu maske ile ventilasyonu kolaylaştırmak adına anlamlı olabilir. Ancak yanlış takılırsa dilin geri itilerek hava yolunun tıkanmasına neden olabilirler. Kafa tabanı kırığı şüphesi veya ciddi koagülopati varlığında nazal yerine oral airway tercih edilmelidir. Erişkin kardiyak areste krikoid bası rutin önerilmez. Baş boyun travması varlığında hava yolu açıklığının sağlanması ile ilişkin önerilirse şöyledir. Servikal vertebra yaralanması şüphesi durumunda sağlıkçı kurtarıcılar hava yolu açıklığını çene itme, jaw thrust manevrasıyla sağlamalılar. Ancak baş boyun travması varlığında hava yolu açıklığını çene itme ve yardımcı hava yolu araçları ile sağlanamıyorsa baş geri çene yukarı manevrası uygulanabilir. Baş boyun travması varlığında sağlıkçı olmayan kurtarıcıların deneyimsiz kişilerce kullanımları zararlı olabileceğinden immobilizasyon araçlarının kullanması önerilmez. Kaliteli KPR ölçütleri. KPR'de kurtarıcı pozisyonu ve lokasyonu ile ilgili öneriler. Göğüs bası sırasında kurtarıcı bireyin ayasının kurbağanın göğsünün ortasına, sternumun alt yarısına koymalı, diğer elini ayasının da ilk elinin üzerine koyarak ellerini birbirine kenetlemelidir. Sternuma temas eden elin alttaki veya ilk konan el, dominant el olup olmaması KPR kalitesini etkilememektedir. Eğer KPR etkili ve güvenli bir şekilde yapılabilecekse, kurbanın bulunduğu yer neresiyse KPR orada uygulanmalıdır. Mümkünse KPR sert bir zemin üzerinde ve kurban supin pozisyonundayken uygulanmalıdır. Hasta supin pozisyonuna çevrilemiyor ise KPR prone pozisyonunda uygulanabilir. KPR'de bası fraksiyonu ve duraksamalar ile ilgili öneriler. Yetişkin kardiyak areste şok öncesi ve sonrasında göğüs basılarındaki duraksamalar mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Sağlıkçı kurtarıcı ritim değerlendirme ve nabız değerlendirme süresini en az indirmeli, nabız için 10 saniyeyi geçmemeli ve nabzı net olarak duyamazsa göğüs basına devam etmelidir. 2 ve üzeri kurtarıcı varlığında basıların kalitesindeki düşmeyi engellemek adına göğüs bası yapan kurtarıcının 2 dakikada veya kompresyon ventilasyon oranı 30'a 2 olacak şekilde her 5 siklus sonunda birini değiştirilmesi gerekir. Yetişkin areste şok sonrası ara vermeksizin göğüs basına devam edilmesi önerilmektedir. İleri hava yolu olmayan KPR uygulanan yetişkinlerde göğüs basını durdurup her biri 1 saniye olacak şekilde 2 soluk verilmesi uygun olacaktır. Yetişkinlerde kardiyak arrest durumunda en az %60'lık bir göğüs kompresyon fraksiyonu ile KPR yapmak uygun olacaktır. KPR'de bası derinliği ve hızı ile ilgili önerilir. Manuel KPR sırasında kurtarıcı en az 5 cm derinlikte bası uygulamalı ancak bası derinliği 6 cm'i de geçmemelidir. Yetişkin kardiyak arreste bası hızı 100-120 bası bölü dakika olmalıdır. Kurtarıcıların basılar arasındaki hastanın göğsünün üzerine eğilmemesi, göğüs duvarında tam bir gevşeme sağlanması açısından faydalıdır. Göğüs kafesinin tam gevşememesi durumunda toraks içi basınç artar, bu da koroner perfüzyonun azalmasına neden olur. Göğüs basılarının bası ve gevşeme süreleri eşit olacak şekilde sağlanması uygun olacaktır. KPR'de geri bildirim ve monitorizasyonla ilgili öneriler. KPR performansının gerçek zamanlı optimizasyonunda sesli geri bildirim araçlarının kullanımı uygun olabilir. Mümkünse arteriyel kan basıncı ve entidal karbondioksit gibi fizyolojik parametrelerin kullanımı KPR kalitesinin monitorizasyonunu ve optimizasyonu için önerilmektedir. Sistemik değerlemelerde entidal karbondioksitin spontan dolaşımın geri dönüşünde prognostik bir belirteç olduğu gösterilmiştir. 10 mm civarının altında kötü sonlanımlı ilişki iken 20 mm civarının üzerinde spontan dolaşımın geri dönüşümü için daha iyi bir prediktördür. Dolayısıyla KPR sırasında entidal karbondioksitin en az 10 mm civa ancak ideali 20 mm civarın üzerinde olması önerilir. Ventilasyon ve kompresyon, ventilasyon oranı. Arrest sırasında ventilasyonun esasları ile ilişkin öneriler. Ventilasyon uygulanan yetişkin kardiyak arrestlerde tidal volüm 500-600 ml veya göğüs kafesinde gözle görülen bir yükselme sağlayacak kadar olmalıdır. İleri hava yolu olmayan hastalarda ventilasyonun ağızdan veya ambu maske ile sağlanması önerilir. Kurtarıcı soluk verirken bir soluğu 1 saniyede verip normal nefes alıp ikinci soluğu da yine 1 saniyede vermek önerilir. Burada kurtarıcının derin nefes almamasının önerilmesinin nedeni kurtarıcıda derin solukla ulaşabilecek baş dönmesini engellemek ve kurbanın akciğerlerinin aşırı geriminden kaçınmaktır. 1 saniye süre verilmesindeki amaç ise basılara verilen aranın minimalize edilmesini sağlamaktır. KPR sırasında kurtarıcılar aşırı ventilasyondan kaçınmalıdır. Aşırı ventilasyon, gastrik distansiyon ve aspirasyon riskine neden olduğundan ve toraks içi basıncı artırarak kalbe venöz dönüşü ve dolayısıyla kardiyak output'u azalttığından zararlıdır. Ağızdan ağza solutma mümkün değilse ağızdan buruna solutma yapılabilir. Hasta solunum aresti ise ve nabız güçlü ve kolayca alınabiliyorsa sağlıklı kurtarıcı her 6 saniyede bir veya dakikada 10 kurtarıcı soluk verilmelidir. Kompresyon ventilasyon oranı ile ilgili öneriler. İleri hava yolu sağlanmadan önce KPR'nin 30 bası 2 soluktan oluşan sikluslar şeklinde uygulanması önerilir. Acil servis kurtarıcılarının ileri hava yolu sağlanmadan önce göğüs bası aralıksız devam ederken 10 soluk bölü dakika hızla senkron olmayan bir şekilde hastayı ventil etmesi önerilir. İleri hava yolu sağlandıktan sonra her 6 saniyede bir soluk olacak şekilde göğüs bası aralıksız devam ederken ventilasyon sağlanmalıdır. Tanıklı şoklanabilir, hastane dışı kardiyak arrestlerde başta göğüs kompresyonlarına minimal ara vermek yani ventilasyonu geciktirmek önerilebilir. Defibrilasyon. Defibrilasyon indikasyonları, tipi ve enerji ile ilgili öneriler. Bifazik veya monofazik dalga formlarıyla defibrilasyon şoklanabilir taş aritmilerde önerilmektedir. Taş aritmilerin tedavisinde aritmiyi sonlandırma daha başarılı olduklarından bifazik dalga formu kullanan defibrilatörler seçilmelidir. Aritmiyi sonlandırmada daha başarılı olmakla birlikte klinik sonlanım açısından bifazik defibrilatörlerin monofazik olanlara üstünlüğü yoktur. Monitörize olmayan kardiyak arrestlerde peş peşe şoklar yerine tek şok stratejisi benimsenmelidir. Şoka dirençli aritmilerde sonraki şoklar sabit veya artan enerji seviyelerinde üretici firmanın önerileri de dikkate alınarak verilebilir. Öneri bilinmiyorsa defibrilasyon en yüksek dozda yapılmalıdır. Enerji artım yapabilecek defibrilatörlerde ilk şoka rağmen devam eden aritmilerde ikinci ve sonraki şoklar için enerji düzeyleri artırılarak defibrilasyon uygulanmalıdır. Defibrilatör kaşık veya pedlerinin göğüse anterolateral ve anteroposterior pozisyonlarda yerleştirilmesi ve yetişkinlerde boyutlarının 8 cm'den büyük olması önerilir. Kullanıcı deneyimli ise defibrilatörlerin manuel madde kullanılması önerilir. Otomatik eksternal defibrilatörler ritim analizi için KPR'ye ara verilmesini gerektirdiğinden kullanıcı deneyimli ise KPR'ye ara verilen süre daha kısa olacaktır. Defibrilatörler veya otomatik eksternal defibrilatörlere ulaşana kadar KPR'ye devam edilmelidir. VF ve nabızsız VT tanık olunan durumlarda mümkün olan en kısa sürede defibrilasyon uygulanmalıdır. Manuel defibratörlerle göğüs bası sırasında defibratörün şarj edilmesi zaman kazandıracağı için önerilmektedir. Kardiyak arreste şok sonrası ritim analizi yerine hemen KPR'ye devam edilmesi önerilmektedir. Yardımcı defibratörler teknolojileriyle öneriler şu şekilde verilmiştir. KPR devam ederken EKG değerlendirmesine olanak sağlayan artefakt filtreleyen algoritmaların değeri henüz belirlenememiştir. Benzer şekilde arrest sırasında KPR devam ederken VF dalga analizinin yapılmasını ve tedavinin buna göre düzenlenmesinin bir yararı henüz gösterilememiştir. Ancak bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Çift sekans defibrilatör kullanımı ile ilgili olaraksa kılavuz, refraktör şoklanabilir ritimlerde işe yaramadığını henüz değerlendirilememiştir şeklinde belirtmiştir. Dolayısıyla halihazırda çift sekans defibrilatörlerin rutin kullanımı veya standart defibrilatörlerle hasta sonlanımı ve survey açısından üstünlüğü gösteren bir kanıt yoktur. Kardiyak arreste diğer elektriksel ve pisoelektriksel tedavidir. Elektriksel uyarı, elektrik pacing, kardiyak arrest rutin yönetiminde önerilmez. Faydası yoktur. Ancak kardiyak cerrahi sonrası gibi bazı özel tanıklı arrest durumlarında ilk saniyelerde uygulanabilirse işe yarayabileceği ile ilgili yayınlar vardır. Prekordial yumruk, prekordial thump. Yine kardiyak arreste rutin yönetiminde önerilmez. Ancak kurtarıcı tanıklı hastanın monitörize olduğu ve anstabil ventriküler taşı aritmi gözlenen durumlarda defibrilatör hazır olana kadar KPR ve şok vermeyi geciktirmemek şartıyla uygulanabilir. Fist, yumruk, perküsyon pacing ve öksürtme gibi uyarılar tanıklı arrest durumlarında hasta bilincini kaybetmeden önce ve asıl tedaviyi aksatmamak şartıyla denenebilir deniyor. Ancak işe yaradıklarını gösteren kesin kanıtlar yoktur. Kardiyak arreste damar yolu açılması. Arrest durumunda ilaç uygulamaları için periferik damar yolu açılması önerilmektedir. Ancak acil şartlarda bunu her zaman mümkün olmayabiliyor. IV yolun alternatifleri interosseous, santral venöz, intrakardiyak ve endotrakeal yollardır. İntrakardiyak yol 2000 AHA kılavuzundan itibaren potansiyel morbidite, özel yetenek gerekliliği ve diğer yolların uygulanabilirliği dolayısıyla artık önerilmemektedir. Endotrakeal yolda ise ilaçların kan düzeyleri düşük olacağından ve farmakolojik etki görülmeyeceğinden bu yolda önerilmez. Santral yol genelde hastane içi arrestlerde kullanılır ve açmak özel yetenek gerektirir. İntraosseöz yol yüksek başarı oranı ve görece düşük prosedürler riski nedeniyle popülarite kazanmıştır. Dolayısıyla IV yolun en iyi alternatifi intraosseöz yoldur. Kardiyak arrest yönetiminde damar yolu açılması ile ilgili öneriler şöyledir. Kullanıcıların kardiyak arrest sırasında ilaç uygulanması için öncelikle IV yol açmayı denemesi önerilir. IV yol sağlanamazsa intraosseöz yol sağlanmalıdır. IV ve intraosseöz yolun sağlanamadığı durumlarda deneyimli kurtarıcılar santral venöz yol açmayı deneyebilir. Eğer hiçbir yöntem başarılı olmadıysa endotrakeal ilaç uygulanması denenebilir. Kardiyak arreste vazopresör ilaçtır. Kardiyak arrest hastalarında adrenalin uygulanması önerilir. Yapılan çalışmalar adrenalin uygulanan grupta survey ve Roshan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak olumlu nörolojik sonların üzerine etkisi net değil. Klinik çalışmalar kılavuzunda kardiyak arreste adrenalinin 3 ila 5 dakikada bir 1 mg şeklinde uygulanması önerilir. Adrenalin zamanlaması ile ilgili şoklanabilir bir ritmin olmadığı kardiyak arrest durumunda adrenalinin mümkün olan en kısa sürede uygulanması önerilir. Adrenalinin zamanlaması ile ilgili şoklanabilir bir ritim varlığında adrenalinin başarısız ilk defibrilasyon denemesinden sonra uygulanması önerilir. Vazopresörün tek başına veya adrenalinle birlikte kardiyak arreste kullanılabilir. Ancak tek başına adrenalin uygulanmasının üstünlüğü gösterilememiştir. Kardiyak arreste rutin yüksek doz adrenalin uygulanması önerilmez. Kardiyak arreste vazopresör olmayan ilaçtır. Defibrilasyona yansız VF ve nabızsız VT durumlarında amiodarone veya lidokain önerilir. Hastane dışı kardiyak arrest hastalarında KPR sırasında steroid kullanımının faydası belirsizdir. Kardiyak arrest sırasında kalsiyum rutin uygulanması önerilmez. Hiperkalemi ve kalsiyum kanal blokörleri ile zehirlenmeler de önerilir. Kardiyak arrest sırasında sodyum bikarbonatın rutin uygulanması önerilmez. Hiperkalemi ve sodyum kanal blokörleri ile trisiklik antidepresan zehirlenmesi gibi durumlarında önerilir. Kardiyak arrest sırasında magnezyumun rutin uygulanması önerilmez. Torsada puantta kullanılır. KPR'de tamamlayıcılar. Eğer deneyimli bir sonograf var ve ultrason kullanımını standart tedavi protokolünü aksatmayacak ise ultrason standart hasta değerlendirmesine ek olarak kullanılabilir. Ancak faydası henüz net olarak değerlendirilememiştir. Kardiyak ultrason, kardiyak tamponat veya Diğer potansiyel geri döndürülebilir kardiyak arrest nedenlerinin tanınması ve nabızsız elektriksel aktivite sırasında kalp hareketlerinin değerlendirilmesini sağlar. Eğer oksijen desteği sağlanabiliyorsa KPR sırasında maksimum uygun oksijen konsantrasyonunun sağlanması önerilir. Bası sırasında veya ritim analizinde organize bir ritmin izlenmesi sırasında entidal karbondioksitte ani yükselme roşu belirlemede kullanılabilir. KPR sırasında kan gazlarının rutin analizlerinin değeri bilinmemektedir. Bası sırasında veya ritim analizinde endoorganize bir ritmin izlenmesi sırasında arteriyel line ile arteriyel basınç izlemi roşu belirlemede kullanılabilir. Resütasyonu sonlandırılmaz. Eğer resütasyonu sonlandırılması düşünülüyorsa ALS, ileri yaşam desteği uygulanamayacağı durumlarda kurtarıcılar BLS, temel yaşam desteği KPR sonlandırma kurallarını uygulamalıdır. BLS'de ambulans ve transport öncesi KPR'yi sonlandırmak için şu kriterlerin tamamı sağlanmalıdır. 1. Arrest tanıklı olmamalıdır. 2. Roş sağlanamamalıdır. 3. Şok uygulanmış olmamalıdır. Hastane öncesi kardiyak arrestlerde ALS uygulayıcılarına sahada KPR'yi sonlandırmak için ALS-KPR sonlandırma kuralları uygulanmalıdır. ALS'de ambulans ile transport öncesi KPR'yi sonlandırmak için şu kriterlerin tamamı sağlanmalıdır. 1. Arrest tanıklı olmamalıdır. 2. Sağlıkçı kurtarıcısı öncesi tanıklar tarafından KPR yapılmamış olmalıdır. 3. ALS'nin tam uygulanma sonrası roş sağlanamamalıdır. 4. Otomatik eksternal defibrilatör ile şok verilmemiş olmalıdır. Entübasyonlar 20 dakikalık ALS'ye rağmen entital karbondioksit 10-20 mm civarının üzerine çıkmıyorsa restoratif eylemlerin sonlandırılması düşünülebilir. KPR sırasında kardiyak ultrason ile prognoz tahmini önerilmemektedir. Entübe olmayan hastalarda KPR sırasında herhangi bir anda ölçülen entital karbondioksit de bir eşik değer. Restoratif eylemleri sonlandırmak için belirleyici olamaz. Restorasyonda ileri teknik var araçlar. İleri havayolu sağlanması. KPR sırasında kurtarıcının becerisi ve duruma bağlı olarak hem ambu maske ile hem de ileri havayolu açıklığını sağlayarak ventilasyon gerçekleştirilebilir. Yapılan bir çalışmada ambu ve endotrakiyel entübasyon 28 günlük survey veya uygun nörolojik sağ kalınmasının birbirlerinin üstünlüğü gösterilememiştir. Eğer ileri havayolu sağlanacaksa hastane dışı yetişkin arrestlerde entübasyon başarısı düşük veya deneyim az ise supraglottik havayolları seçilmelidir. Ancak entübasyonun başarısı ve deneyim yüksek ise supraglottik havayolu ve endotrakiyel entübasyon çekilebilir. İleri havayolu sağlanacak ise kurtarıcıların öncesinde sık pratik yapması gerekir. İleri havayolu açma girişimini göğüs kompresyonları ve defibrilasyonda gecikme neden olmamalıdır. Endotrakiyel tüpün yerinin doğruluğunun teyininde kapnograf kullanılması gereklidir. Alternatif KPR teknik araçlar. Konvansiyonel KPR'ye birçok alternatif ve tamamlayıcı yöntem mevcuttur. Bunlar mekanik KPR, impedance threshold device, aktif kompresyon dekompresyon KPR ve abdominal dekompresyon KPR'dir. Mekanik KPR cihazları iki tiptir. İlki bir kompresyon bandıyla tüm toraksa bas uygular. Diğeri ise pneumatik piston yardımıyla göğüse antrepostürüyor doğrudan bas uygular. ACD KPR'de sternum ortasına konan cihaz emici güç uygulayarak dekompresyon sırasında aktif olarak göğüsü kaldırır. Böylece toraks içinde negatif basınç oluşturarak kalbe geri dönüşümün artmasını sağlar. Impedance threshold device ise ileri hava yoluna bağlanan basıncı duyarlı bir valvdir. KPR'nin dekompresyon fazında toraks içinde hava girişini engelleyecek toraks içi basıncı azaltır ve kalbe dönüşü artır. Kılavuzun bu cihazlarla ilgili öneriler şu şekildedir. Mekanik KPR cihazları yüksek kaliteli KPR yapılamıyor veya mekanik kurtarıcının güvenliği açısından sakıncalı olduğu durumlarda uygulanabilir. Ancak cihazın bağlanması ve ayrılma sırasında KPR mümkün olduğunca az ara verme özen gösterilmelidir. Ancak mekanik KPR cihazlarının rutin kullanımı önerilmez. ACD KPR'nin etkinliği belirsizdir. Sadece deneyimli kişilerce yapılması kabul edilebilir. Aktif kompresyon dekompresyon KPR ve intrinsic threshold device cihazlarının birlikte kullanımı uygun ekipman ve deneyimli personel varlığında görülebilir. Impedance threshold device'ın rutinde konvansiyonel KPR'ye eklenmesi önerilmez. Extracorporeal KPR EKPR, kardiyak arrest hastasında restorasyon sırasında kardiyopulmonar bypass'a başlanması anlamına gelir. Büyük bir ven ve arterin kanalizasyonu gerekir ve veno arteriyel extracorporeal membran oksijenizasyonu ECMO başlar. Amaç potansiyele geri döndürülebilir nedenler düzenine kadar endorgan perfüzyonunu korumaktır. Ancak oldukça kompleks bir işlemdir ve indikasyonu henüz net değildir. Bu yüzden EKPR'nin rutin kullanımını önerilmez.